Dünden Yarına Türkiye.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Profesör Doktor Faruk Bilir ve bendeniz Murat Yılmaz bu akşam sizlerle yeni anayasa tartışmaları ve bu anayasa meselesinin içerisinde hükümet sistemleri hakkında mukayeseler, tarihi bilgiler vermeye, tartışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda özellikle hem bizim anayasa geleneğimiz hem de parlamenter sistem ekseninde konuşmuştuk. Bilhassa kuvvetler ayrılığı meselesini ele almıştık. Zaman zaman Türkiye tecrübelerine, başka ülke tecrübelerine de bakıyoruz. Şimdi belki girişte daha önceki haftalarda zikrettik o modellerden birine daha yakın bakalım. Bu yarı başkanlık denilen model. Yarı başkanlık modeli nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Faruk Hocam bununla başlayalım arzu ederseniz.
Evet. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Yarı başkanlık sistemi de parlamenter sistem, başkanlık sistemi gibi bir hükümet modeli. Tabii başkanlık ve parlamenter sistemden farklı olarak bu daha çok parlamenter ve başkanlık sisteminin bir karması, bir melez sistem. Bu sistem aslında Fransa'da ortaya çıkmış. Ama şunu vurgulamak isterim. İşte Fransızlar şöyle yapmamışlar. İşte yarı başkanlık sistemi var. Böyle bir sistemi biz benimseyelim şeklinde bir durum değil. Aslında
adını sonra koymuşlar.
Adı yani sonra konuyor. İşte aslında Fransa Türkiye'deki hükümet sistemiyle ilgili sorunlara benzer sorunlar yaşanıyor. İşte koalisyonların olması, işte hükümetlerin görev süresinin ortalamasının bir yıl, ki Fransa'da bu daha az aslında, sürekli hükümetlerin düşürülmesi, hükümetlerin kurulması vesaire. Fransa şunu yapmış, sorun ne? Sorun hükümetlerin istikrarsızlığı. Dolayısıyla burada bir formül üretmiş, işte parlamenter sistemden başkanlık sistemine doğru. Yani burada iki başlılığı ortadan kaldırmak için bu başlardan birini güçlendiriyor, diğerini zayıflatıyor.
Evet, bu biraz hani ortaya çıktığı dönemi hatırlarsak hocam, aynı evet. Zamanda Fransa'nın işte Cezayir'de bu Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na karşı evet. savaştığı ve burada özellikle Fransız ordusunun içindeki bazı birliklerin buradaki mücadeleyi yeterli görmeyerek ve sivil yönetimi de devirmeye amaçlayan, evet. Fransa'ya dönerek bir tür darbe yapmaya yönelen tavrı karşısında İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın onurunu kurtaran, Fransa'nın hem başkomutanı hem de devlet başkanı gibi görülen işte De Gaulle'ün evet. tekrar davet edilmesi ve onun yaptığı bir anayasa değişikliğinin kabul
edilmesiyle. Beşinci Cumhuriyet Anayasası.
Evet, Beşinci Cumhuriyet Anayasası'nın kabul edilmesiyle başlayan bir süreç. Şimdi evet. burada mesela hocam bu De Gaulle'un yaptığı değişiklik kendisinin yaptığı bir değişikliğin referanduma sunulmasıyla hayata geçiyor. Yani parlamento sistem, evet. parlamenter sistem içerisinde ele alınarak parlamentodan çıkan bir referandum değil bu.
Evet.
Bu da değişik bir şey değil mi?
Evet, yani kesinlikle.
Yani olağanüstü bir kuruculuk dönemini ifade ediyor.
Evet. Şimdi bu belirttiğiniz gibi 1958 Anayasası, 5. Cumhuriyet Anayasası. Aslında burada bir takım değişiklikler yapılıyor ama asıl sistemi kuran değişiklik aslında hocam 1962 yılında bu anayasada Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından benimsenmesi şeklinde gerçekleşiyor. Aslında bu konuda bize biraz benziyor veya biz onlara benziyoruz. Çünkü 1982 Anayasası da, 1958 Anayasası da Fransa'nın, yani 1982 bizim anayasamız, 1958 Fransız Anayasası'nda ikisi de Cumhurbaşkanı'nı güçlendiriyor. Dediğiniz gibi De Gaulle'den dolayı. Ama 1962'de Fransa'da Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi benimseniyor. Yani sisteme belki de ruhunu katan bu. Bizde de hocam hatırlarsanız 2007 yılında Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesi benimseniyor. İşte bu değişiklikle birlikte aslında Cumhurbaşkanı'nın yetkileri zaten geniş. Buna bir de demokratik meşruiyet ekleniyor. Dolayısıyla sistemde Cumhurbaşkanı asıl faktör haline getiriliyor. Ve bu şekilde bir takım krizler Fransa'da aşılmış oluyor. Sadece bu değil. Sadece bu değil. Ve daha sonra aslında siz de belirttiniz 1980'li yıllarda Duverger bu sistemi tasnif ederken buna da yarı başkanlık şeklinde bir isim buluyor. Aslında buna yarı parlamenter sistem demenin de bir sakıncası yok. Çünkü Fransa'da uygulanan sistem parlamenter sistem. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine tam geçilmiyor. Ara bir formül bulunup yarı başkanlık kuruluyor. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani aslında Fransa bizim yaşadığımız sorunları, özellikle hükümetle alakalı sorunları, sizin belirttiğiniz gibi bir takım sorunları hükümet sisteminde ve belirttiğiniz gibi yeni bir anayasayla, yani işte De Gaulle'un meclis değiştirme usulüne bağlı olmaksızın referanduma götürmesi, halka onaylatması ve o anayasayla Fransa'da siyasi istikrarın sağlanması örnek alınabilecek davranışlar diye düşünüyorum.
Evet, şimdi bu yarı başkanlık meselesine girince biraz daha hani resmi netleştirmek için şimdi bir cumhurbaşkanı var Fransa'da. Evet. Bu halk oyuyla seçiliyor. Önce yetkileri güçlendirilmiş, sonra halk oyuyla seçiliyor ama başbakan duruyor.
Evet.
Yani başbakan da varlığını muhafaza ediyor. Ama güçlü olan cumhurbaşkanı.
Cumhurbaşkanı.
Şimdi orada tabii şöyle bir problem ortaya çıkabiliyor zaman zaman. Eğer cumhurbaşkanını seçen çoğunlukla başbakanı seçen çoğunluk birbirinden farklılaşırsa ortaya iki farklı güç ortaya çıkmış, evet, oluyor değil mi?
Evet.
Bu ikisi nasıl yönetecekler? Problemimiz bu.
Evet.
Burada ne ortaya çıkıyor hocam?
Evet. Burada kohabitasyon dedikleri bir durum ortaya çıkıyor. Ama hocam onu geçmeden üç temel özelliği var aslında yarı başkanlık sisteminin. Birincisi, belirttiğiniz gibi olmazsa olmazı Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi. İkincisi, Cumhurbaşkanı'nın çok güçlü anayasal yetkileri olması. Bunun üzerinde durabiliriz. Bunlar sembolik yetkiyi aşan bizatihi icraî yetkiler. İcraî yetkiler. Üçüncüsü de sizin de belirttiğiniz gibi aslında parlamentoya karşı sorumlu bir hükümet var. Şimdi eğer Cumhurbaşkanı'nı seçen çoğunlukla başbakanı seçen çoğunluk aynı görüşten, aynı partiye mensup ise aslında bu sistem fevkalade işliyor. Ve özellikle şunun altını da çizmek gerekir. Eğer böyle bir durum var ise, Cumhurbaşkanı ve Başbakan aynı partiye mensup ise aslında sistem fiili olarak başkanlık gibi işliyor. Eğer Başbakanla Cumhurbaşkanı farklı görüşten veya farklı partilere mensupsa ya da aynı partiye mensup olmakla birlikte aralarında kriz var ise
farklı hizipleri temsil ediyorlar, evet, mesela.
Evet. Bu durumda bunlar Fransızlar kohabitasyon diyor, yani birlikte yaşama. Fransa uygulamasında şöyle bir şey yaşanıyor. Bu Fransa,
yani birlikte yaşamaktan kastedilen de birlikte yaşamak zorundasınız. Evet. Bunun kurallarını bulun gibi
kendiniz
bir şey
bulun. Evet. Kendiniz bulun. Bu Fransa'da üç kez oluşuyor kohabitasyon dönemi ve burada Cumhurbaşkanı haklı olarak kendisini geriye çekiyor ve yetki başbakanına geçmiş oluyor. Ya bu tamamen Fransız kültüründen kaynaklanan, ha şu da olabilir, başbakan da kendini geri çekebilir. Ya bir şekilde sizin belirttiğiniz gibi birlikte yaşamak zorundasınız. Bu dönem böyle oluştu. Dolayısıyla bu dönemi bu şekilde tamamlamanız gerekir şeklinde. Yine bu sistemin işleyişinde şunu da vurgulamak gerekir. Eğer kohabitasyon dönemi var ise sistem parlamenter sistem gibi işliyor. Yani başbakan daha güçlü hale gelmiş oluyor.
Evet hocam, şimdi yarı başkanlık deyince kısmen geçti ama bir yandan başkanlığa benzeyen yönü var. Ama diğer taraftan da yarı başkanlık olduğu için parlamenter sisteme benzeyen bir tarafı var. Bunlar nedir? Bunları bir daha hatırlayarak devam edelim.
Evet. Şimdi burada işte nasıl başkanlık sisteminde devlet başkanı, başkan halk tarafından seçiliyorsa, bu cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesi başkanlık sistemine benzeyen yönü. Yine devlet başkanının çok güçlü anayasal yetkilerinin olması da başkanlık sistemine benzeyen yönü. Ama burada üçüncü unsuru, yani meclise karşı sorumlu bir hükümet anlayışı, parlamenter sistemin bir özelliği. Dolayısıyla bu şekilde Fransa bu üçünü bir araya getiriyor ve aslında yeni bir sistem kuruyor. Burada yani Fransa'yı şöyle okumak gerekir. Şunu düşünmüyorlar, yani şuna mı geçelim, bu hükümet sistemine mi geçelim? Şunu yapıyor Fransızlar, belirttiğiniz gibi de Gaulle. Fransa'nın sorunları nelerdir? İşte Fransa'nın sorunları bunlardır. Güçsüz, istikrarsız hükümetler. Bunları aşmanın yolları nelerdir? İki başlığı ortadan kaldırmanın yolları nelerdir? Bu anayasadır, seçim sistemidir, siyasi partilerdir vesaire. Bunları formüle ediyorlar. Ortaya bir yeni bir şey çıkıyor. Dolayısıyla buna da Duverger yarı başkanlık sistemi diyor. Ve günümüzde Avusturya, Finlandiya gibi birçok ülkede bu sistemin, Portekiz, bu sistemin uygulandığını söyleyebiliriz.
Evet, bu yine hani sadece Fransa'ya has bir sistemde değil, dediğiniz gibi bu yol ortaya çıkınca başka ülkelerde de bu benzer problemler yaşandığı için benzer çözümler üretilmeye çalışılmış.
Hatta hocam fiili olarak da Türkiye diyebiliriz yani.
Evet, onu bir tez olarak dile getirenler de var. Evet. Dediğiniz gibi bunun hani tarihi de var. Özellikle 1982 Anayasası'nın güçlü yetkileri 2007'de alınan referandum kararı ile beraber 2014'teki halk oyuyla seçilmesi Cumhurbaşkanı'nı siyasi sistemin bir ölçüde mahiyetini değiştirdi. Yarı başkanlığa, ibreyi yarı başkanlığa doğru taşıdı diyenler var. Hani fiili olarak dediğimiz gibi yani böyle örnekler var ama Fransa'da dahi bu anayasanın içerisinde bundan sonra yarı başkanlığa geçtik diye yazılmış değil.
Değil.
Yani dolayısıyla hani bu dışarıdan adı konulan bir şey. Hani şey gibi, Dede Korkut'un isim koyması gibi.
Evet.
Hemen doğar doğmaz değil, bir şeyler yapınca o yaptığı işe
aynen
göre bir at konulur.
Aynen öyle.
Buradaki durumda da öyle, Türkiye'de de bu manada bir at koyma sonradan gelebilir.
Gelmeli diye düşünüyorum. Evet. Yani şimdi biz fiili olarak diyoruz. Neden fiili yarı başkanlık Türkiye uygulaması? Şimdi burada hani her sistem, mesela başkanlık sistemi prototipi Amerika, yarı başkanlık Fransa, parlamenter sistem İngiltere. Dolayısıyla o kurguya göre, yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye, Fransa'da yarı başkanlık sistemi var. Bu anayasal olarak var. Türkiye'de de fiili olarak var. Bizde eksik olanlar ne? Birincisi olarak biz bunu anayasada kurgulamadık. İkincisi de eğer ölçü olarak Fransa'yı alacaksak, ki bu tartışılabilir, orada Cumhurbaşkanı'nın sahip olup da bizim Cumhurbaşkanımızın sahip olmadığı neler var? Bunları karşılaştırdığımız zaman aslında hocam iki veya üç unsur var. Ama onun dışında bizim Cumhurbaşkanımızın yetkileri bakımından Fransa Cumhurbaşkanı'ndan...
Girelim mi onlara hocam? Nedir mesela?
Yani mesela şunu söyleyebiliriz. Fransa'da Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı başkanlık ediyor ve başkanlık etmesi kural. Yani Fransa'da Bakanlar Kurulu'nun başkanı Cumhurbaşkanı.
Bu sarih bir şekilde...
Açık bir şekilde yazıyor. Ama bizim anayasamıza göre Bakanlar Kurulu'nun başkanı başbakandır. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde bu toplantıya başkanlık edebilir.
Ama yürütmenin başı da Cumhurbaşkanı.
Cumhurbaşkanıdır. Yani orada kural, bizde istisna. Tabii bu tam belirleyici mi? Olmayabilir. Asıl belirleyici olan şu, mesela Fransa'da Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumluluğu birlikte ele alınıyor. Bizde yetki var, sorumluluğun tekrar düşünülmesi gerekiyor. Yine Fransa'da Cumhurbaşkanı bazı durumlarda ki özellikle olağanüstü dönemlerde tek başına yetki sahibi. Bunun gibi aslında sistemi daha da güçlendiren birkaç farklılık var. Onun dışında pekala bizim sistemimizde Fransa sistemini üst üste koyduğunuz zaman örtüşebilir.
Şimdi hocam geçen ben bir film seyrettim. İnsanlık Yolu diye bir hukuk siyaset bilimi öğrencisi bir tez hazırlayacak. Tez hazırlarken de sokakta yaşayan birisiyle karşı karşıya geliyor. İşte böyle bir hikaye var. Sonra onu bir anayasa dersine götürüyor. Çocuk Harvard'da mı okuyor, nerede okuyor, öyle bir şey. Bu sokakta yaşayan kişi orada hocayla bir tartışmaya giriyor. Hoca Amerikan Anayasası'nın ayırt edici vasfını soruyor. Ve onun da hani misafir olduğunu ve pozisyonunu bilmediği için ona soruyor. Neyse münakaşayı takiben bu sokakta yaşayan adam diyor ki bizim anayasamızın ayırt edici vasfı, Amerikan Anayasası'nın ayırt edici vasfı değişebilir olmasıdır diyor. Ve bunu yapan insanlar, kurucu atalar dedikleriniz büyük insanlardır ama büyüklükleri her şeyi bilmediklerini bilmekten geçer diyor. Her şeyi bilmediklerini bildikleri için bundan sonra da değişebileceğini düşünürler ve son tahlilde diyor ülkeyi halkın, sıradan insanların yöneteceğini bilirler. Bütün her şeyi de ona göre dizayn etmişlerdir. Aslında hani senarist demek ki bu mevzuyu iyi biliyor. Anayasanın da temel dinamiğini çok iyi anlatmış değil mi? Anayasa evet. Eğer demokratik bir anayasadan maksadımız demokratik bir anayasaysa asıl olan bu. Yani sıradan insanların yöneteceği bir sistem üretmek.
Yani Hegel de yani film değil ama bunu bir sözle izah ediyor. Anayasalar kendi zamanlarının çocuklarıdır diyor. Ya da bir başka düşünür de hani anayasanın değişebileceğine dinamik bir yapısı olduğunu şöyle diyor. İşte ölülerin dirilere hükmetmeye hakkı yoktur. Yani ya da başka bir düşünür de diyor ki hiç kimsenin gelecek nesillerinin iradesini ipotek altına alma yetkisi yoktur. Yani hükümet sistemi bakımından da şunu söyleyebiliriz hocam. Parlamenter sistem Türkiye'nin kaderi değil. Yani şöyle biliniyor, özür diliyorum. Sanki parlamenter sistem milli, yerli, başkanlık sistemi ithal. Yani bana göre parlamenter sistem ne kadar milli ise başkanlık sistemi de o kadar milli. Ki ikisi de aslında milli değil. Olabilir. Yarı başkanlık sistemi için de öyle. Ama burada önemli olan hani bir sistem kurulur. Bu sistem işlemezse bu revize edilebilir. Ya da yeni bir sistem de değişebilir. Dolayısıyla bu bizim kaderimiz olamaz.
Tabii yani burada işte Fransa'nın yaptığındaki durumu örnek alırsak problemler sıralanacak. Hı-hı. Sonra bu problemlerin sebepleri ve nasıl çözülebileceği üzerinde düşünülerek bir formül üretilecek. Bizim siyasi sistemden aslında şu anda yeni anayasadan beklediğimizde bu olması lazım gelir.
Kesinlikle.
Evet, şimdi bu yarı başkanlık meselesinde biraz daha devam edelim. Yani biraz da benzer yönlerini söyledik. Bu hani yarı başkanlığın parlamenter sistemden ve başkanlık sisteminden farklı yönlerinin de bir altını çizelim hocam.
Evet. Şimdi sistemin işleyişine baktığınız zaman bu farklılıklar ortaya çıkıyor. Her şeyden önce parlamenter sistemin temel özelliklerinden birisi işte devlet başkanının siyasi sorumluluğu yoktur. Bunun anlamı da şudur, devlet başkanı yetkisizdir. Bu da son derece doğal ve halk tarafından seçilmez devlet başkanı. Bu bizim klasik parlamenter sistem dediğimiz sistem. Başkanlık sistemine baktığınız zaman yürütme tek kişiliktir. Ama yarı başkanlık sisteminde yürütmenin çift başlılığı söz konusudur. Mesela orada başkanlık sisteminde bir hükümetten bahsetmek mümkün değildir. Aslında hani bizim toplumumuzda da zaman zaman gündeme geliyor. Hükümet sistemlerinin tasnifinde hepsinde aslında bir parlamento var. Yani daha önceki programlarımızda da altını çizmiştik.
Evet.
Burada
parlamento kaçınılmaz bir şekilde.
Parlamento var. Varlığı asıl hangi hükümet sistemi olursa olsun. Burada parlamentonun mesela işlevleri de hemen hemen aynı. İşte bütün parlamentoların temel görevi kanun yapmaktır, denetim yapmaktır vesaire. Ama hükümet sistemlerinin farklılaşmasını veren yasama yürütme, yani parlamentoyla başkanın ilişkileri, parlamentoyla hükümetin ilişkileri, bunlar hükümet sistemine şeklini veriyor. Dolayısıyla aslında hani şöyle bir algı var, belki ileride değiniriz. Parlamento hükümet sistemi değişikliğinde ortadan kaldırılmıyor. Belki daha da güçlendiriliyor. O yüzden hükümet sistemlerini doğru okumak gerekir diye düşünüyorum.
Evet, bu hükümet sistemleri anayasa sistematiğinin önemli bir unsuru.
Unsur.
Her şeyi değil ama evet, önemli bir unsuru. Ama önemli olan unsuru da şu, yani özellikle o ülkede karşılaşılan problemleri nasıl çözeceksiniz, buna cevap veriyor.
Evet.
Değil mi? Yani o ülkenin problemlerini sıraladığınızda oradan nasıl bir çözüm çıkacak? Mesela hani Sayın Cumhurbaşkanı yerli ve milli bir anayasa demişti. Hani haklar bakımından, değerler bakımından evrensel, evet, bir çerçevenin olması lazım. Zaten nitekim anayasadan bahsediyorsak, anayasal, evet, demokrasiden bahsediyorsak, bu dünya tecrübeleri ışığında evrensel olarak oluşmuş bir çerçeve var. Yani temel, evet, hak ve hürriyetler neler olacak?
Evet.
Bunun sistematiği nasıl olacak? Fakat bunların hayata geçirilmesi ve aynı zamanda bir hükümet sistemiyle ilişkilendirilmesi o ülkenin işte bir sosyolojisine ve tarihine, siyasi konjonktürüne, siyasi tarihine bakılarak bulunabilecek, evet, bir çözüm yolu olması lazım. Bu bakımdan da hani her modelin çözebileceği problemler var, çözemediği, derinleştirdiği problemler var.
Evet.
Ama hiçbir model bütün problemleri çözecek hani sihirli bir formülde içermiyor bize.
Evet.
Son tahlilde hangi formül içerisinde, hangi hükümet sistemi içinde olursa olsun, onun içinde nitelikli insanların, nitelikli gayretlerin müdahalesi gerekiyor, değil,
evet,
mi hocam?
Evet.
Yani ben bu gibi hallerde özellikle Turan Güneş'te okumuştum. İsmini hatırlayamıyorum ama Turan Güneş'in çalışmasında vardı. Bir yerden iktibas etmiş. Şöyle diyordu bu sistem tartışmalarıyla ilgili veya anayasa tartışmalarıyla ilgili. Hiçbir anayasa veya hiçbir sistem o toplumun, insanların akıllı olmak mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. Yani, evet, netice itibariyle o sistemleri işletecek olan insanların tecrübe, öngörüsü, basireti, bunlar fevkalade önemli. Hocam haftaya yine bu yarı başkanlıktan devam ederiz. Çünkü tamamlayamadık. Hem Fransa ile ilgili işleyişe bakarız, hem de belki diğer ülke örneklerine bakarız. Faruk Bilir ve bendeniz Murat Yılmaz, hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.
Dünden yarına Türkiye.